Ayrım 21, sayfa 227. Şahika, A.J. Cronin. Bravo, bravo. Deaver sinirli bir şekilde yeniden konuşmaya başladı. Robert, ben de bunu söyleyecektim. Ona göre Abby hala çocuktu. Hatta sözünü kestiği için azarlanacak bir öğrenci gibiydi. Geçen toplantımızda bu incelemelerin sürdürülmesine karar verdiğimiz zaman ilk olarak Dr. Manson'ın adı aklıma geldi. Bu işe değil mi ki kendisi başladı? Devam ettirmesi için bütün fırsatlar ona verilmelidir. Sonra Andrew'a dönerek göz kırptı. Kendilerinin ülkedeki bütün antrasit madenlerini gezmesini istiyoruz. Belki daha sonra bunu bütün kömür madenlerini de görmesi için uzatabiliriz. Aynı zamanda kendisine endüstrideki madencilerin klinik muayenelerini de yapma fırsatının verilmesini istiyoruz. Kendilerine bakteriyolojik bakımdan yardımcı olarak görevlendireceğimiz Dr. Hope da dahil olmak üzere her kolaylık gösterilecektir. Kısaca baylar, yeni tıp memurumuza toz yutma meselesinin ilmi ve idari bakımdan sonuçlanabilmesi için yapmayacağımız fedakarlık yoktur. Andrew gizli ve derin bir soluk aldı. Bu çok fevkalade bir şeydi. Umduğundan da mükemmeldi. Kendisine bedava yardım yapacaklar, ellerindeki sonsuz yetkiyle destekleyecekler ve laboratuvar çalışmalarında, araştırmalarında serbest bırakacaklardı. Bu üyelerin hepsi melekti. Deaver da Cebrail'in ta kendisiydi. Fakat baylar, Deaver cebinden bir kağıt çıkarttı. Dr. Manson bu işe başlamadan önce görüşmemiz gereken önemli bir konu daha var. Bir an sessizlik oldu. Andrew kalbinin sıkıştığını ve sonra yavaş yavaş ağrımaya başladığını hissetti. Ticaret meclisinden Dr. Bixby bana endüstrideki ilk yardım işinin tehlikeli bir durumda olduğunu haber verdi. Bu kanunda açıklanmışsa da değişebilir ve zaten tatmin edici değildir. Ayarlamalarda bir kesinlik yoktur. Mesela, sargı bezlerinin büyüklüklerini, dokumaları, uzunlukları, kullanılan kumaşın cinsi ve kırıkları sarmaya yarayan tahtaların biçimi gibi. Baylar, hepinizin de gördüğü gibi bu çok önemli bir durumdur ve tamamen meclisimizi ilgilendirir. Eminim ki tıp memurumuz toz yutma meselesine başlamadan önce bunun hakkında araştırma yapıp bir rapor hazırlayacaktır. Derin bir sessizlik oldu. Andrew, üzüntüyle üyelerin bulunduğu masaya baktı. Dodd Canterbury bacaklarını uzatmış, gözlerini tavana dikmişti. Gatsby kurutma kağıdının üzerine şekiller çiziyordu. Winnie kaşlarını çatmıştı. Chalice ise sanki konuşacakmış gibi göğsünü şişiriyordu. Fakat Abby konuşmaya başladı. Fakat Sir William, acaba bu mesele meclisi mi yoksa maden şubesini mi ilgilendiriyor? Biz her ikisinin de hizmetindeyiz. Onların öksüz çocuklarıyız. Evet, biliyorum, fakat bu sargı bezi meselesi pek önemli değil ve Dr. Manson, Robert, sizi temin ederim ki bu çok önemli bir durum. Bugünlerde parlamentoda özellikle bunun hakkında konuşulacak. Daha dün Lord Dunger'dan duydum. Gatsby dikkat kesildi. Eğer Lord Dunger sert davranmazsa elimizden hiçbir şey gelmez. Ona göre Dunger memnun edilmesi gereken bir kişiydi. Bunu da tatlı sert bir davranışla Gatsby başarabilirdi. Andrew söz alması gerektiğini hissetti. Affedersiniz Sir William. Ben burada klinik işi yapacağımı zannetmiştim. Bir aydır büroda boşu boşuna oturmak zorunda kaldım. Eğer şimdi de... Bir an durarak üyelere baktı. Abby imdadına yetişti. Dr. Manson haklı. Kendisi tam 4 yıldır sabırla bu iş üzerinde çalışıyordu. Bu başarısını sürdürebilmesi için her kolaylığı göstereceğimizi söyledikten sonra, kendisine sargı bezlerini ölçmesini teklif ediyoruz. Eğer Dr. Manson 4 yıl sabrettiyse, biraz daha sabredebilir. Chalice söze karıştı. Doğru, doğru. Sonunda silikosis denemeleri için zaten serbest olacak. Winnie öksürdü. Hope Andrew'in kulağına fısıldadı. Midillatı kişnemek üzere. Meclisten uzun zamandır Adele yorgunluğu konusunun araştırılmasını rica ediyordum. Bu konu hepinizin de bildiği gibi beni çok ilgilendiriyor. Şimdi söylemeye zorunluyum. Sizler bu konuya hiç kıymet vermediniz. Bana kalırsa Dr. Manson'ın toz yutma meselesi bir süre kalırsa, bu Adele yorgunluğu işini incelemek fevkalade bir fırsat olacak. Gatsby bir saatine baktı. Benim de tam 35 dakika önce Harley Sokağı'nda randevum vardı. Winnie kızarak Gatsby'ye baktı. Profesör Chalice de onun tarafını tuttu. Çekilmez bir terbiyesizlik. Büyük bir kargaşalık başlamak üzereydi. Deaver onları izliyordu. Hiçbir şeyden rahatsız olmamış gibi bir hali vardı. 40 yıldır buna benzer birçok toplantıyı yönetmişti. Herkesin kendisinden nefret ettiğini, bu işleri bırakmasını istediklerini biliyordu. Fakat o asla bırakmayacaktı. Büyük kafasının içi problemler, gündemler, formüller, psikolojik ve kimyevi araştırmalarla doluydu. Bu kadar çok şeyi aklında tutabildiği için öğretmeni bile küçük bir çocukken kendisine okşamıştı. Kurnaz bir şekilde söze başladı. Baylar, sizlere daha önce Lord Unger'la Dr. Bixby'ye bu konuyu çözümleyeceğimize dair söz verdiğimi bildirmek isterim. Dr. Manson, bu iş en fazla 6 ay sürer. Belki size uzun bir zaman gibi gelecek fakat çok ilgi çekici olacaktır. Bu zaman yetmezse biraz daha uzatabiliriz. Delikanlı hem bu suretle değişik insanlarla ve konularla temas etmek fırsatını elde etmiş olacaksınız. Lavoisier'in su damlaması hakkındaki fikirlerini herhalde hatırlarsınız. Şimdi de Dr. Hope'un geçen Haziran'da Wendover Maden Ocağı'ndan gönderdiği örneğin patolojik incelemesinden söz etmek istiyorum. Saat 4'e doğru toplantı bittiği zaman Andrew, gelin odasında Hope ve Gil'le durumu konuştu. Meclisin çalışma şekli genç adamın zihnini kurcalamaya başlamıştı. Kuşkusuz Hope gibi ne çıldıracak ne de hürriyetinden ayrılacaktı. Fakat hükümetin masasında, hükümetin kalemiyle onlara ne istediğini gösteren zekice bir plan çizdiği için çok hoşnuttu. Gil Andrew'u teselli ediyordu. Pek fena bir iş değil. Bütün ülkeyi göreceksiniz. Oldukça eğlencelidir. Bayan Manson'ı da götürebilirsiniz. Berkson'a gideceksiniz. Orası Derbyshire'daki kömür alanının merkezidir. Bu 6 ayın sonunda antrasit incelemelerinize başlayabilirsiniz. Hope sırıttı. Bir daha o işi asla yapamayacak. Bütün hayatı boyunca sargı bezleri ölçecek. Andrew şapkasını aldı. Asıl sizinle başımız dertte Hope. Çünkü siz daha çok genç ve tecrübesizsiniz. Sonra eve Christine'in yanına döndü. Ertesi pazartesi karısı da kendisiyle beraber bu yolculuğa katılmak istediğini söyleyince 60 sterline elden düşme Morris marka bir otomobil aldı. Ve hemen ilk yardım incelemelerine başlamak için yola koyuldular. Otomobil kuzeye doğru yol alırken her ikisi de hayatından memnundu. Andrew otomobili sürerken Deaver'ın taklidini yapıyordu. 1932'de Lawsier su damlası hakkında ne söylerse söylesin. Şimdi artık beraberiz ya Chris. Yapılacak iş Manson'a göre çok saçmaydı. Ülkedeki maden ocaklarında bulunan ilk yardım malzemelerini kontrol etmekten ibaretti. Bunlar kırıklar için kullanılacak tahtalar, sargı bezleri, pamuk ve antiseptiklerdi. Büyük ocakların malzemeleri iyi, basit olanları fenaydı. Yeraltı kontrolleri Andrew için bir yenilik ifade etmiyordu. yüzlerce yeraltı kontrolü yapmıştı. Maden tünellerinde millerce yolu sürünerek geçti ve sonra yarım saat önce konulmuş bir sargı bezi paketiyle karşılaştı. Küçük kuyularda toprak altı müdürünün, işçilerden birinin kulağına "Jordi, çabuk Alex'e koş, eczane gitmesini söyle. Jordi, çabuk Alex'e koş, eczaneye gitmesini söyle." dediğini duyuyordu. Sonra da kendisine, "Buyurun oturun doktor, şimdi hazırlanırız," diyorlardı. Nottingham'da içkinin aleyhinde olan sağlık memurlarına soğuk çayın insanın brandy'den çok daha iyi ısıttığını söyledi. Başka yerlerde de viskinin kullanılmasını tavsiye etti. Fakat umumiyetle işini büyük bir ciddiyetle yapıyordu. Kristin'le uygun yerlerde bir oda buluyorlar, sonra da bütün bölgeyi otomobille tarıyorlardı. Kendisi maden ocaklarını kontrole gittiği zaman, karısı evde oturup örgü örüyordu. Çoğu zaman, başta ev sahipleriyle olmak üzere, birçok maceraları oluyordu. Bilhassa aralarında maden müfettişleri bulunan birçok arkadaş edinmişlerdi. Andrew, bu dik kafalı, cimri insanların, kendi yaptığı işe kahkahalarla gülmelerine hayret etmiyordu. Fakat işin asıl üzülünecek tarafı, kendisinin de onlarla beraber gülmesiydi. Nihayet Mart ayında Londra'ya döndüler ve otomobili aldıklarından sadece 10 sterlin ucuza sattılar. Andrew hemen raporunu hazırlamaya koyuldu. Meclisin ödediği paranın tam karşılığını verebilmek için iyi bir rapor hazırlamaya karar verdi. İstatistikler hazırlayabilmek amacıyla masalar dolusu kağıtlar, haritalar ve ilk yardım malzemelerindeki artışlarla düşüşleri gösteren grafikler arasında yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Kristin'e kendisinin ne kadar iyi çalıştığını, halbuki onların zamanlarını nasıl boşuna harcadıklarını göstermeye azmettiğini söylüyordu. Ayın sonunda raporun bir müsveddesini Gil'e verdiği zaman, ticaret meclisinde çalışan Dr. Bixby'den bir davet alınca çok şaşırdı. Whitehall'e doğru giderlerken Gil konuşmaya başladı. "Raporunuzdan çok memnun kalmış. Bu sırrı size söylemeden edemedim. Sizin için bu gerçekten çok şanslı bir başlangıç sevgili arkadaşım. Bixby'nin ne kadar nüfuzlu olduğunu herhalde bilmiyorsunuz. Bütün fabrikanın idaresi onun elinde." Doktor Bixby ile görüşmek için biraz beklediler. Kabul edilinceye kadar bekleme odasında oturdular. Sonunda içeri girdiler. Doktor Bixby görünüşte iri yapılı, samimi ve çalışkan bir adamdı. Koyu gri bir elbise ve kruvaze bir yelek giymişti. "Oturun beyler. Manson, raporunuzun müsveddesini okudum. Çok beğendim. Grafikler fevkalade. Biz de zaten böyle bir rapor istiyorduk. Fabrikalardaki malzemeleri ayarlamayı düşündüğümüz için benim görüşümü bilmeniz lazım. Birincisi, sizin için 3 inçlik sargı bezlerini en büyük boy olarak tavsiye ettiğinizi görüyorum. Ben 2,5 olmasını istiyorum. Bunda aynı fikirde miyiz?" Andrew şaşırmış ve kızmıştı. Hatta kavga edebilirdi. "Bana sorarsanız, büyük boy sargılar madenciler için daha iyidir. Fakat yine de arada pek fazla bir fark yok." Doktorun kulaklarının arkasından kan yüzüne hücum etti. "Efendim, fark yok mu?" "Hayır, yok. Fakat bütün ayarlamaların buna bağlı olduğunu görmüyor musunuz? Eğer siz 3, ben 2,5 inç dersem, sonra büyük güçlükler doğacak." Andrew soğuk bir şekilde cevap verdi. "Öyleyse ben 3 inç olmasını teklif ediyorum. Sizi anlamak gerçekten çok güç. Biz yıllardır hep 2,5 inçlik sargılar çıkartıyoruz. Bunun kaça mal olacağını bilmiyor musunuz?" "Evet, biliyorum." Andrew sinirlenmişti, sözlerine devam etti. "Siz hiç toprak altına indiniz mi?" "Ben indim. Bir seferinde kanlı bir ameliyat yaptım. Hem de çamurların içinde, yüzüstü yatarak. Bir madenci fenerinin ışığı altında. Size şunu söyleyeyim ki yarım inçlik bir fazlalık hiçbir fark yapmaz." Genç adam binadan girdiğinden daha fazla bir hızla ayrıldı. Kendisini izleyen Gil, embankment'a gelinceye kadar üzüntüyle ellerini ovuşturdu. Andrew odasına girdiği zaman sert sert nehirdeki vapurların hareketine, caddelerdeki otobüslere, tramvayların köprünün üzerinden geçişine, insanların gidip gelişine, hayatın bu canlı akışına baktı. Ben bu tüccar zihniyetli insanlar gibi düşünmüyorum. Buradan muhakkak ayrılmalıyım diye düşündü. Artık Abby de meclisin toplantılarına gelmez olmuştu. Chalice ise kendini hayal kırıklığına uğratmıştı. Yemeğe gittikleri zaman Winnie'in silikosis işine başlamadan, Adele yorgunluğu incelemelerinin yapılması için durmadan kendisiyle görüşmeye çalıştığını söylemişti. Bunun üzerine Andrew, ümitsizlikle karışık bir şaka ile cevap verdi. Eğer sargı meselesi yetmiyormuş gibi bir de bu çıkarsa benim için British Müzesi'ne bilet almaktan başka çare kalmıyor. Hiç olmazsa orasını gezmiş olurum. Embankment'tan eve dönerken o çevredeki evlerin kapılarına takılı olan doktor tabelalarına baktığını fark etti. Durarak bir hastanın gelip kapıyı çalışını, sonra içeri alınışını seyretti. Küskün bir şekilde yoluna devam etti. İçerideki manzarayı gözünün önünde canlandırabiliyordu. Sorular, steteskopla dinlemeler ve sonunda teşhis. Kendisi de doktordu değil mi? Hiç olmazsa evvel zaman içinde. Mayıs'ın sonlarına doğru zihni yine aynı düşüncelerle dolu, Oakley Caddesi'ne doğru yürüyordu. Ansızın büyük bir kalabalığın yerde yatan bir adamın etrafını çevirmiş olduğunu gördü. Yolun kenarında paramparça olmuş bir bisiklet, büyük bir kamyonun altında duruyordu. Andrew hemen kalabalığın arasına girdi. Kasığındaki bir yaradan kanlar akan bir adamın başındaki polis diz çökmüştü. "Yol verin geçeyim, ben doktorum." Kanı durdurmaya çalışan polis şaşkın bir halde döndü. "Doktor çok fazla kan kaybediyor, durduramıyorum." Andrew yaranın karnın üst kısmında olduğunu gördü. Bu durumda kanı bir şeyle bağlayıp sıkarak durdurmanın imkanı yoktu. Adam kan kaybından ölecekti. Polise "Ayağa kalk," dedi. "Adamı sırt üstü yatır." Sonra yaralının yanına çömeldi ve yumruğunu adamın karın kısmındaki damara dayayarak bütün ağırlığı ile abandı. Kanın akması yavaş yavaş durdu. Polis şapkasını geriye doğru iterek alnındaki terleri sildi. 5 dakika sonra ambulans geldi. Andrew da beraber gitti. Ertesi sabah hastaneye telefon etti. Telefona cevap veren nöbetçi doktor sordu. "Evet, şimdi çok iyi durumda. Kim arıyor?" Andrew telefon kabinesinden mırıldandı. Hiç kimse. Acı acı düşündü. Evet, kendisi bir iş yapamayan, hiçbir yeri olmayan bir hiçti. Bu düşüncelere o haftanın sonuna kadar dayandı. Fakat sonra Gil'e meclise verilmek üzere istifasını götürdü. Gil çok üzüldü. Böyle üzücü bir olayla karşılaşacağını daha önceden sezmişti. "Sevgili arkadaşım, askeri bir deyimle söyleyeyim, sizin yeriniz arkalar değil, ön safhalar." Hop söze karıştı. "Sen o penguen terbiyecisine bakma. Çok şanslısın. 3 yılı doldurunca ben de seni takip edeceğim." Andrew, meclisin toz yutma konusu üzerinde çalıştığını aylarca sonra işitti. Lord Ungar bu işi parlamentoda ileri sürmüştü. Doktor Maurice Gatsby'nin verdiği tıbbi rapora dayanarak serbestçe konuşmuştu. Gatsby basın tarafından insaniyetçiliği ve büyük bir doktor olduğu için alkışlandı. Silikosesis o yıl endüstriyel bir hastalık olarak listeye geçirildi. 4. Bölüm. İki genç muayenehane açmak için etrafı araştırmaya başladılar. Fakat sabır isteyen bir durumla karşı karşıyaydılar. Bu bazen ümitle sarp tepelere tırmanılan, bazen de hayal kırıklığı ile suların derinliklerine dalınan, engellerle dolu bir yola benziyordu. Başarılı olmakla beraber kendisinin başarısızlıkla nitelendirdiği daha önceki 3 kişi düşündüğü zaman içinde büyük bir elem duyuyordu. Andrew bu başarısızlıklarda suçlu olmadığını kanıtlamak için içinde büyük bir istek olduğunu hissediyordu. Ellerindeki bütün para son aylarda biriktirdikleriyle beraber ancak 600 sterlin kadardı. Sık sık tıp bürolarına uğruyor, Lanchet'ın bütün ilan sütunlarını okuyordu. Fakat bu para Londra'da bir muayenehane açmak için yeterli değildi. Yaptıkları bir görüşmeyi asla unutmuyorlardı. Cadogan bahçeleri civarında oturan Dr. Brent artık çalışmayacağı için muayenehanesini satmak istiyordu. Bu ilk bakışta onlara çok iyi bir fırsat gibi geldi. Başka herhangi birinin kendilerinden önce davranabileceğini düşünerek bir taksi tutup hemen Dr. Brett'in evine gittiler. Bu beyaz saçlı, hoş ve çok alçak gönüllü bir ihtiyardı. Evet, burası çok güzel bir yerdir. Ev de öyle. Kirası için en az 7 sterlin istiyorum. 40 yıl sonra burası sizin olacak. Arsanın kirası ise yılda sadece 300 sterlin. Eğer siz alacaksanız, 2 yılda primin para olarak verilmesini istiyorum. Nasıl? Tamam mı? Andrew üzgün bir halde başını salladı. Evet, bize çok etraflı bir bilgi verdiniz. Teşekkür ederiz Dr. Brent. Düşüneceğiz. Brampton Roads, Lyons'ta çaylarını içerken düşündüler. Andrew güldü. Yılda en az 7000 sterlin istiyormuş. Şapkasını geriye doğru itti, kaşları çatılmıştı. Dirseklerini mermer masaya dayadı. Bu ihtiyarların inat etmesi çok hainlik, Chris. Herifleri razı etmek imkansız. Tabii param varsa o zaman iş değişir. Söylediklerim yalan mı? Fakat şartları fena da olsa kabul etmemiz gerek. Bu para işini yakında yoluna koyacağım. Sen hiç meraklanma. Kabul etmesen çok daha iyi olur. Biz muayenehane olmadan da çok mutluyuz. Andrew hamurdandı. Sokaklarda dilenmeye başladığım zaman eminim böyle söylemezsin. Garson, lütfen hesabı getirin. Artık elinde MD ve MRCP ünvanları olduğu için kart sisteminin baskısından kurtulmak istiyordu. Fakat haftalar geçerken karşısında bir fırsat çıkması için dua etmekten başka yapacağı iş kalmamıştı. Tulse Hill, Islington ve Bixton'daki muayenehaneleri geziyordu. Bunlardan Camden Town'da olanın damı akıyordu. Hope'la konuşmaya gitti. Fakat genç adam parasının kendisine bile yetişmediğini söyledi. 2 ay sonra tam üzüntüye kapılacakları sırada şans kendilerine güldü. İhtiyar Doktor Foy ansızın Paddington'da öldü. Foy'un ölüm haberi tıp gazetesinde her nasılsa Andrew'un gözüne ilişmişti. 21. ayrımın sonu. Sayfa 238.